Ayrım 45.
Sayfa 419. Üstelik bu pespayelikler ne kadar mayalanırsa gençler bir o kadar ciddiye alıyorlar onları. O zaman da bir o kadar rahat iddia ediyorlar müthiş gençler olduklarını. Ama doğru değil. Tırışkadan nameler bunlar. İçi cerahat dolu olduğu için şişen ve içine acı veren çıbanlarınki ne türlü bir gençlikse onlarınki de öyle. Benim onunla böyle konuşmam protestenin canını sıkıyordu. Daha fazla keyfini kaçırmamak için konuyu değiştirdim. Yani şimdi adam tam da bana bu kadar nazik davranmışken ve hatta ne yalan söyleyelim Hızır gibi yetişmişken. Tabii insanın kafasını benim bu konuya taktığım kadar taktığı bir konuya yeniden dönmekten kendini alıkoyması da çok zordur haliyle. İnsan yalnız yaşadığı andan itibaren kendi geçmiş yaşantısıyla ilgili konuların yükü altında ezilir. Bu yük onu sersemletir. Bundan kurtulmak için de bunun bir miktarını onu her görmeye gelenin üstüne sıvaştırır. Bu da bu sefer onların canını sıkar. Yalnız olmak demek ölüme yönelik alıştırmalar yapmak demektir. Bir köpekten daha cömertçe ölebilmeyi becermek gerek dedim yine dayanamayıp o zaman gebermemiz 1000 dakika sürer ve bunun her bir dakikası yine de yenilenmiş olacaktır. Hem de geçmiş 1000 yıl içinde sevişerek aldığınız zevki 1000 kez unutturacak kadar da endişe yüklü. Bu dünyada esas mutluluk zevkle, zevk içinde ölmek olurdu. Gerisi boştur. Yalnızca itiraf etmeye bile çekindiğimiz bir korkudur, sanattır. Bu şekilde zırvaladığımı duyan protist herhalde yeniden hastalandığımı düşünmeye başladı. Haklı olabilirdi ve belki de her konuda ben tamamen haksızdım. Çekildiğim inzivamda evrensel bencilliğe bir ceza bulmaya çalışırken aslında düş gücüme 31 çektiriyordum. Hiçliğin dibinde arıyordum cezayı. Olmayan paralar yüzünden gezip tozma fırsatları seyrekse, hele kendi kabuğundan çıkma ve düzüşme fırsatları daha da seyrekse, insan elde ne varsa onunla oyalanıyor. Dini inançlarına aykırı felsefelerimle protesti sataşma konusunda tamamen haklı olmayabilirdim. Öte yandan onun da tüm kimliğinde ifadesini bulan ve herhalde birçok insanın sinirini bozan pis bir üstünlük taslama hali olduğunu da belirtmekte yarar var. Ona göre biz tüm insanlar dünyadayken ebediyetin bir tür bekleme salonunda duruyorduk sırtımızda bir numarayla. Onunki yani onun numarasıysa mükemmeldi elbette ve doğrudan cennetlikti. Gerisini iplemiyordu zaten. Bu tarz inançlar tahammül edilmez niteliktedir. Buna karşılık bana aynı akşam Toulouse yolculuğu için gerekli parayı ödünç vermeyi önerdiğinde onu taciz etmekten, ona karşı çıkmaktan tamamen vazgeçtim. Tarapot'ta Tanya ve onun hortlağı ile yeniden buluşma korkusundan tartışmayı fazla uzatmadan davetini kabul ettim. Hiç olmazsa 1 ya da 2 hafta adam gibi yaşarım diyordum kendi kendime. Sizi ayartmak için başvurmayacağı numara yoktur şeytanın. Öğrenmekle bitmez. Eğer yeterince uzun bir süre yaşasaydık, kendimize yeni baştan bir mutluluk başlatabilmek için nereye gideceğimizi şaşırırdık. Her tarafa serpiştirirdik o mutluluk ceninlerini, dünyanın dört bir tarafında leş gibi koksunlar diye ve artık nefes bile alamayacak hale gelirdik. Müzede duranların yani gerçek ceninlerin görüntüsü dahi hasta etmeye yetiyor kimilerine, hem de kusacak derecede. Bizim bir o kadar iğrenç olan mutlu olma girişimlerimiz de öylesine fos çıkıyor ki bu durum insanı hasta ediyor hem de adam akıllı öldürmeden önce enikonu süründürerek. Eğer bunları belleğimizden silmesek bir daha iflas olmazdık. Üstelik o umutlarımıza, dejenere olmuş mutluluklarımıza, taşkınlıklarımıza ve yalanlarımıza heyecan katmak adına vardığımız şu noktaya gelebilme uğruna ne emekler harcadığımızdansa hiç söz etmesek daha iyi olur. Sen misin isteyen? Ya paralarımız, ya bir de o sonu gelmeyen nazımız, niyazımız, ömrü billah yeme de yanında yat. Peki ya ille de söz verdiğimiz ve bizim aklımıza gelmelerinden, ağzımızı doldurmalarından önce başkalarının hiç söylemediğini ya da söz vermediğini sandığımız o şeyler, Hele de parfümler ve okşamalar ve kaş göz işaretleri, daha da neler neler, sonunda bir kusmak gibi geri çıkartılıp önümüze atılmasından korktuğumuz ve daha fazla sözünü etmekten utandığımız için hepsini elimizden geldiğince bir köşeye sakladığımız tüm bu şeyler. Bizim eksiğimiz geldiğimiz yeterince sebat etmemek değildir. Hayır, sorun sanki bir ölüme giden doğru yolda olmaktır. Toulouse'a gitmek bir bakıma yeni bir budalalıktı. Şimdi düşünüyorum da aslında bunu sezmiştim. Yani hiçbir özrüm yoktu. Ancak maceradan maceraya sürüklenerek Robinson'ın peşinden gide gide olmayacak işlerden zevk alır olmuştum. Daha New York'tayken bile uykularım kaçtığında Robinson'ın peşinden daha da ötelere gidip gidemeyeceğim meselesini kurcalıyordum. Gecenin içine gömüldükçe insanın önce ödü kopuyor ama yine de merakı ağır basıyor. Öyle olunca da derin sulardan bir türlü ayrılamıyor. Gel gelelim, eş zamanlı olarak anlaşılması gereken o kadar çok şey var ki yaşam da buna yetmeyecek kadar kısa. Kimseye karşı haksızlık etmek istemeyiz. Vicdan muhasebesi yaparız, bütün bu şeyleri bir seferde yargılamaya tereddüt ederiz ve özellikle de bu tereddüt sırasında ölmekten çekiniriz. Çünkü o zaman boşuna gelmiş oluruz dünyaya. Beterin beteri. Acele etmeli, kendi ölümünü ıskalamamalı insan. Hastalığı, saatleri ve yılları harcayıp dağıtan sefaleti, koskoca gündüzleri ve haftaları kurşuni bir renge bulayan uykusuzluğu, belki de daha şimdiden özenle ve kanaya kanaya insanın rektumundan yukarı tırmanmakta olan kanseri. Asla zamanımız yetmeyecek diye düşünürüz. Unutmayalım ki bir de insanların o cani ruhlu can sıkıntısında fakirlerin kendilerini kilitledikleri mahzenden dışarı çıkmak için fırsat kollayan savaş var. Acaba yeterince yoksul katledilmiyor mu ki? Belli değil. Bir düşünsek mi? Belki de anlamayanların hepsini boğazlamalı. Boğazlamalı ki yenileri doğsun durmadan. Yeni yoksullar ta ki bu şakayı, şakanın kapsamını gayet iyi kavrayabilecek çapta olanlar gelebilsin. Nasıl ki otlar hep biçilir, adam gibi çim, hani o yumuşacık olanı çıkıncaya dek. Toulouse'a vardığımda istasyonun önünde tereddüt eder buldum kendimi. Büfede bir bira yuvarlayıp her şeye karşı yine sokaklarda sürtmeye koyuldum işte. Ne hoştur şu tanımadığımız kentler. Karşınıza çıkan insanların hepsinin de iyi olduklarını varsayımının tam yeri ve zamanıdır. Düş kurma zamanı. Bunun bir düş olmasını fırsat bilip parklarda bir süre zaman harcayabilirsiniz. Ne var ki belli bir yaşı geçtikten sonra eğer gayet düzgün, geçerli ailevi nedenlere sahip değilseniz dikkat etmeniz gerek. Yoksa insan her an parkta küçük kızların peşine düşmüş parapine dönebilir. İyisi mi parkın parmaklıklarını geçmeden önce pastaneyi yeğlemekte yarar var. Hani o geniş eğik kenarlı aynalarını süsleyen küçük kuşlarıyla bir kerhane dekoru gibi takıp takıştırmış köşedeki şık dükkanı. Şöyle bir düşündükten sonra insan birden kendini orada hiç doymayacakmışçasına pralin tıkınırken buluveriyor. Melek gibi. Mağazada görevli hanım kızlar gönül maceraları konusunda gizli gizli şöyle şakırıyordu. O zaman ben de ona gelip beni pazar günü alabileceğini söyledim. Bunu duyan teyzem de babam yüzünden kıyametleri kopardı. Ama senin baban yeniden evlenmemiş miydi diye sözünü kesti kız arkadaşı. Ne olmuş yani yeniden evlenmişse, kızının kiminle çıktığını bilme hakkına da sahip olmayacak değil ya. Mağazadaki öteki hanım kız da tam aynı kanaatteydi. Derken tezgahtar kızlar arasında hummalı bir tartışmadır başladı. Bu hassas ailevi rüçhan hakkı meselelerini bir an önce çözüme kavuşturmayı başarırlar umuduyla, ben kendi köşemde istediğim kadar onları rahatsız etmemek için sözlerini hiç kesmeden ve üstelik çoğu kez de çaktırmadan profiterol ve turta tıkıştıra durayım, işin içinden çıkamadılar. Bir sonuca varılamadı. Kurgusal beceriksizlikleri yüzünden en ufak netlikten yoksun olarak nefret etmekle yetiniyor, mantıksızlıktan, kibirden ve cahillikten geberiyordu mağazanın hanım kızları. Üstelik Birbirlerine binbir hakaret fısıldayarak deliye dönüyorlardı. Her şeye karşın o pis ıstırapları beni büyülemeye devam ediyordu. Baba tatlılarına girişiyordum. Kaç tane yediğimi bile saymamıştım baba tatlılarından. Kızlar da. Onlar bir sonuca varmadan gitmek zorunda kalamayacağımı umuyordum. Ne var ki gözlerini bürüyen hırs onları yanı başımda önce sağır, bir süre sonra da dilsiz hale getirmişti. Kusacak kinlerini tüketmiş, her biri pasta tezgahının arkasında gergin, sırtı yere gelmez, dudak sarkıtmış ve kapanmış bir vaziyette, ilk fırsatta arkadaşları hakkında bilebileceği tüm o hınç dolu ve kırıcı budalaca lafları bu sefer hiç sektirmeden sokuşturma ve daha da zalim biçimde ona gününü gösterme düşleri kurup kendini zorlayarak şimdilik dişini sıkıyordu. Bu fırsat kısa sürede çıkacaktı nasıl olsa, gerekirse yaratılacaktı. Bir hiçi fethetme uğruna laf yetiştirme kazıntıları. Sonunda oturmayı yeğlemiştim. Beni seslerin daimi gürültüsüyle ve düşünce kırıntılarıyla daha iyi sersemletebilsinler diye. Tıpkı küçük tutkulardan oluşan daimi dalgaların bir türlü düzene giremediği bir kıyıdaki gibi. İnsan duyar, bekler, umut eder, orada, burada, trende, kahvede, sokakta, salonda, kapıcıda duyar, bekler, kötülüğün savaştaki gibi örgütlenmesini. Gel gelelim, yalnızca kuru gürültü vardır ortalıkta ve hiç kimsenin hiçbir bok yaptığı yoktur. Asla. Ne onların, o zavallı genç kızların, ne de başkalarının. Kimse gelip bize yardım etmez. Kocaman bir boş boğazlık yayılır yaşantının üstüne, kurşuni ve tek düze, feci derecede cesaret kırıcı bir serap gibi. Derken iki hanımefendi çıka geldi ve benimle genç kızlar arasında yayılmış o geçersiz sohbetin ne üdüğü belirsiz albenisi de bıçak gibi kesildi. Müşteriler derhal tüm personelin yakın ilgisine mazhar oldular. Etraflarında pervane olundu, en ufak arzuları ve siparişleri emir bilindi. Orada burada şunu bunu seçtiler, paket yapılması için hazırlananların ucundan azıcık pötüfür ve turta tırtıkladılar. Kasaya geldikleri sırada hala nezaket yarıştırıyorlardı. Sonra birbirlerine mutlaka ayaküstü çıtır çıtır yenmesi gereken küçük milföyler ikram etmeye kalkıştılar. Hanımlardan biri kibarlıktan kırılarak bunu reddetti ve diğer hanımlara, ki pek ilgiliydiler, hekiminin ona artık her tür tatlıyı yasakladığını gizlice itiraf etti. Meğer ne de olağanüstü bir adammış kadının o hekimi. Kentin ve daha nice yerin tüm kabızlık vakalarında ne mucizeler yaratmışmış. Ayrıca onun, yani o hanımın, 10 yılı aşkın bir süredir bir türlü kurtulamadığı bir kaka tutukluluğu sorunu da bu arada tedavi edilmekteymiş. Bir tek onun bildiği olağanüstü bir ilaç ve çok özel bir diyet sayesinde. Hanımlar bu kabızlık meselelerinin bu kadar kestirmeden geçiştirilmesine katiyen razı değillerdi. Asıl kabızlığın daniskasını herkesten çok onlar çekiyordu. Kuru gürültüye pabuç bırakacak değildiler. İlle de kanıt istiyorlardı. Sözleri kuşkuyla karşılanan hanım şunları belirtmekle yetindi. Artık büyük abdestini yapmaya giderken yolda gaz kaçırıyormuş. Hatta neredeyse bu bir havai fişek gösterisine dönüşecek nitelikteymiş. Bu yeni. Hepsi de gayet biçimli. Sapasağlam gaytaları yüzünden artık çok daha dikkatli davranmak zorunda kalıyormuş. Bazen bu yepyeni ve olağanüstü gaytalar o kadar sert oluyormuş ki kaidesinde feci ağrılara neden olabiliyormuş. Çatlaklar oluşuyormuş. O zaman da hacet yerine gitmeden önce vazelin sürmesi gerekiyormuş. Bundan âlâ kanıt olabilir mi? Böylece mağazanın tüm gülümseyişlerinin eşliğinde küçük kuşlar pastanesinin kapılarına kadar geçirilerek ikna olmuş olarak ayrıldılar bu pek dilli müşteriler. Karşıdaki park küçük bir vicdani muhasebe konaklaması için gayet uygun göründü gözüme. Dostum Robinson'ı aramaya koyulmadan önce şöyle bir kafamı toparlamak açısından. Taşra parklarında tesbih ağacı ve papatyalarla dolu ağaçlıkların yanındaki sıralar hafta içinde sabahları neredeyse hep boş dururlar. Kayalıkların yanında çepeçevre kıstırılmış suların üzerinde çepeçevre uçucu küllerle sarılmış çinkodan bir kayık küflenmiş bir iple kıyıya bağlıydı. Bu küçücük sandal pazar günleri yüzdürülüyormuş, tabelada ilan edilmişti, göl turunun fiyatıyla birlikte, 2 frank. Kaç yıldır, kaç öğrenci, kaç hayalet. Parkların her bir köşesinde böyle unutulmuş heveslerle süslü bir sürü küçük tabut vardır. Dileklerle dolu koruluklar ve tüm beklentilerinin içine tıkıştırıldığı mendiller. Hepsi de gayri ciddi. Neyse, yeterince düşlere dalıp gitmiştim. Haydi dedim kendi kendime. Düş bakalım yollara. Robinson'ın, St. Opinim Kilisesi'nin ve ihtiyarla birlikte mumyalarına göz kulak oldukları o mahzenin peşine. Öyle ya, asıl bütün bunları görmeye gelmiştim. Paçaları sıvamanın zamanı gelmişti. Kentin eski mahallelerinde güneşin çatılar arasında sıkışıp kaldığı o kuytu sokaklarda faytonla tırıs gidelim derken yolumuzu uzattık. Her tarafı sanki naldan oluşan bu atın peşinden müthiş bir tekerlek gümbürtüsü koparıyorduk. Kaldırım kenarlarından köprülere uzanırken. Güneyde epeydir kent yakılmadığı nasıl da belli. Bu yörenin kentleri hiç bu kadar eskimemişlerdi. Anlaşılan savaşlar artık oralara uğramıyor. Öğle üzeri St. Eponim Kilisesi'nin önüne vardık. Mahzen az ötede. Hazreti İsa'lı koca bir çarmıhın altındaydı. Yerini gösterdiler bana. Kupkuru küçük bir bahçenin tam ortasında. Bu bodruma bir türlü sürgülü delikten geçerek ulaşılabiliyordu. Uzaktan mahzenin bekçisini gördüm. Genç bir kız. Daha ayağımın tozuyla ona dostum Robinson'dan ne haber diye sordum. Tam da kapıyı kapatıyordu kız. Bana yanıt verirken pek kibarca gülümsedi ve haberleri de hemen sıraladı. Üstelik haberler de iyiydi doğrusu. Tam da bu öğle vakti bulunduğumuz yerden bakınca çevremizdeki her şey pembeleşiyordu. Yosun bağlayıp yeşermiş taşlar bile kilise boyunca göğe doğru yükseliyorlardı. Sanki nihayet onlar da havada erimeye hazır hale gelmişçesine. 20 yaşlarında olsa gerekti Robinson'ın kız arkadaşı. Bacaklar sımsıkı ve gergin, ayrıca her bakımdan zarif minyon göğüsler, ince bir yüz, hatları gayet düzgün, net, bir tek gözleri bana göre biraz fazla koyu ve fazla meraklıydı belki. Hiç de aklı havada bir tip değil. Robinson'ın mektuplarını, benim elime geçenleri yazan oydu. Hedefinden şaşmayan adımlarla mahzene doğru giderken bana yol gösterdi. Ayakları ve ayak bileği hatları gayet düzgün biçimde çizilmişti. Ayrıca eklem yerleri adam gibi doyuma ulaşmasını bilen kadınlarınki gibiydi. Gerektiği anda gerektiği gibi gerilmesini bilen cinsten. Kısa, sert, sıkı kavramasını bilen eller, hırslı, emekçi kadın elleri. Kilidi açmak için tok bir bilek hareketi. Sıcaklık çevremizde dans edercesine kaldırımın üstünde titriyordu. Havadan sudan konuştuk ve hazır kapıyı bir kez daha açmışken öğle paydosu saati olmasına karşın bana yine de mahzeni gezdirmeye razı oldu. Vurdum duymazlığıma yavaş yavaş yeniden kavuşuyordum. Kızın fenerinin peşine takılmış giderek artan serinliğe doğru gömülüyorduk. Öyle ki iki basamak arasında ayağım takılırmış gibi olunca koluna tutundum. Bu da şakalaşmamıza vesile oldu derken aşağıdaki toprak zemine ulaştığımızda ufaktan ufağa boynunun etrafını azıcık öptüm. Önce itiraz eder gibi oldu ama çok değil. Bir süre şefkat gösterdikten sonra kızın karnının etrafında gerçek bir aşk solucanı gibi kıvrılmaya başladım. Ruhların sohbeti için arsızca habire dudaklarımızı ıslatıp duruyorduk. Bir elimle iyice gerilmiş kalçalarını sıvazlayarak yavaş yavaş yukarılara yöneliyordum. Yere konmuş fenerle çok keyifliydi bu iş çünkü aynı anda bacak boyunca hareket eden yansımaları da seyretmek mümkündü. Tavsiye edilebilir bir pozisyondu bu. Ah, böyle anların tadını çıkarmasını bilmek gerek. İnsanın gözleri şaşı oluyor. Gayet iyi ödüllendiriliyor. O ne dürttü öyle. Ne beklenmedik keyif. Sohbet yeni bir güven ve sadelik havasında kaldığı yerden devam etti. Dost olmuştuk. Önce belden aşağısından, kestirmeden gidip 10 yıllık bir zaman kazanmıştık. İnsanları böyle sık sık gezdirir misiniz diye sordum nefes nefese ve çam devirici. Ama derhal lafı çevirdim. Anneniz yandaki kilisede mum satıyordu değil mi? Peder Protis de bana ondan da söz etmişti. Ben yalnız öğle yemeği sırasında Bayan Önrol'ün yerine bakıyorum diye yanıtladı. Öğleden sonraları moda evinde çalışıyorum, tiyatro sokağında. Yolda gelirken tiyatronun önünden geçmiş miydiniz? Robinson konusunda bir kez daha endişelerimi yatıştırdı. Çok daha iyiye gidiyordu. Hatta göz mütehassısı yakında tek başına sokağa çıkabilecek kadar iyi görebileceğini düşünüyordu. Daha şimdiden denemişti bile. Bunların hepsi hayra alametti. Önrol anada mahzenden pek memnun olduğunu ifade ediyordu. Hem para kazanıyor hem de tasarruf yapıyordu. Tek sıkıntı kaldıkları evde tahtakurularının kimseyi uyutmamasıydı. Özellikle de fırtınalı gecelerde. O zaman da kükürt yakıyorlardı. Meğer Robinson sık sık kulağımı çınlatıyormuş, hem de hakkımda iyi şeyler söyleyerek. Derken laf lafı açtı, evlilik bahsine ve bu işin girdisine çıktısına geldi dayandı. Bu arada ben dalmış hala onun adını sormamıştım. Madlenmiş adı. Savaş sırasında doğmuş, onların bu evlilik projeleri aslına bakılırsa bayağı işime geliyordu. Akılda tutması kolay bir isimdi Madelon. Robinson'la evlenirken ne yaptığını biliyor olmalıydı elbet. Çünkü ne kadar düzelirse düzelsin, neresinden bakılırsa o yine de bir sakat olarak kalacaktı. Üstelik kız sakat olanın yalnızca gözleri olduğunu sanıyordu. Oysa hasta olan bir de sinirleri vardı. Morali de, dolayısıyla gerisi de. Bunları söyleyip onu uyarmamak için kendimi zor tuttum. Oldum olası şu evlilik muhabbetlerini nasıl yönlendirip işin içinden nasıl sıyrılacağımı asla bilememişimdir. Konuyu değiştirmek için birden mahzenle ilgili mevzulara adam akıllı merak salıverdim. Değil mi ki insanlar bu kadar uzaklardan onu, yani mahzeni görmeye geliyordu. Benim de bu konuyla ilgilenmemin tam zamanıydı. Biz de Madelon'la birlikte onun o küçük feneri sayesinde duvarın içinden tek tek ortaya çıkarttık cesetleri. Turistlerin yüreğini ağzına getirecek kadar da vardı hani. Sanki kurşuna dizilmiş gibi duvara yapışık duruyordu bu eski zaman ölüleri. Üzerlerinde tam olarak ne deri, ne kemik, ne de giysi kaldığı söylenebilirdi bu ölülerin. Yalnızca hepsinden bir parça, biraz ondan, biraz bundan. Çok berbat durumda ve delik deşiktiler. Yüzyıllardır bir deri gibi üzerlerini kaplayan zaman hala yakalarını bırakmamıştı. Hala yüzlerinin şurasından burasından parçalar koparmaya devam ediyordu zaman. Tüm deliklerini genişletiyor, hatta kıkırdakların ardından ölümün unutmuş olduğu uzun deri şeritleri bile bulup çıkarıyordu. Karınlarında artık ne var ne yok boşalmıştı ama sanki artık göbeğin yerine gölgeden oluşan küçük bir yarım ay geçmişti. Madelon bana bir sönmemiş kireç mezarında tam 500 yıl beklediklerini anlatmıştı ölülerin bu hale gelebilmek için. Bunlara ceset bile denemezdi. Ceset olacak zamanı çoktan geride bırakmışlardı. Artık yavaş yavaş toz toprağa dönüşmenin eşiğindeydiler. Bu mahzende ebediyete intikal etmeyi özlemle bekleyen bu nesnelerden irili ufaklı toplam 26 tane vardı. Ama hala onlara bu izin verilmiyordu.